Ayrım 21. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 195. İkisinin de çok iyi bildiği şeyler olmasına karşın aynı yurtta, aynı odayı paylaşanlar arasında bulundukları öğrencilik günlerini, Bayram Beyaz'a suskunluğu ve palaçorluğu nedeniyle öksüz Bayram, kendisine çenesinin düşüklüğü nedeniyle çene Zeynel denildiği dönemleri konuştular bir süre. Sonra sıra o günlerden bu yana neler yaptıklarına geldi. Çene Zeynel konuğuna bunca yıl hiç ortalarda görünmeyip de böyle nasıl palas pandıras yazıhanesine düştüğünü sordu. O da büyük dilci Yusuf Aksu'yu tanıyıp tanımadığını sorarak karşılık verdi. Çene Zeynel biraz düşündükten sonra hayır tanımıyorum diye yanıtladı ama arkadaşı birkaç ayrıntı verince evet tamam şimdi anımsadım dedi. Anlaşılan çok bomba bir adam, bu yüzden kısıverdiler sesini. Arkasından pek çok taşınmaz arasında bu hanın da onun olduğunu öğrendi. Belki şaka olsun diye, belki de gerçekten şaşırdığı için yerinden fırladı. Allah Allah, 7 yıldır bu handayım, bu odanın kiracısıyım, bunu ancak şimdi senin ağzından öğreniyorum dedi. Arkasından Bayram Beyaz'ın onun işlerini düzenlemeyi üstlendiğini duyunca bir kez daha fırladı yerinden. Sen mi? Doğru mu söylüyorsun diye sordu. Yani artık Müslüm abimizin görevini sen mi alıyorsun? Tokatlı Müslüm araya girdi hemen, kendine özgü anlatımıyla bir görev değişimi söz konusu olmadığını, Bayram Bey'in daha yüksek düzeydeki işleri düzenleyeceğini söyledi. Çene Zeynel bir tür ön seziyle Tokatlı Müslüm'ü uzaklaştırmak istedi. O zaman sen istersen gidebilirsin Müslüm Bey dedi. Bilirim işin hep başından aşkındır, ben de eski arkadaşımı buralarda bir yerlerde bir iki kadeh bir şey ısmarlarım. Tokatlı Müslüm biraz duraladı ama sabahtan beri Bayram Beyaz'ın beklenen düzeyin çok altında kaldığını, nasıl olsa hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini görüyordu. Çene Zeynel'in de arkasından dolap çevirebilecek bir adam olduğunu sanmıyordu. Gidip gidemeyeceği konusunda Bayram Beyaz'ın da görüşünü aldıktan sonra çıktı. ''Şimdi söyle bakalım'' dedi Çene Zeynel o zaman. ''Nedir bu iş? Bugün neler gördün de böylesine şaşırdın?'' Adının çeneye çıkmış olmasına karşın, eski dostunun olayların ve tutumların iç yüzünü yeni yeni görmeye başlamış bir delikanlı şaşkınlığıyla anlattığı Saadet Apartmanı öyküsünü sonuna dek hiç sesini çıkarmadan dinledi. Yalnız dostu Yusuf Aksu gibi bir büyük adamla böyle bir yapı ve böyle kiracılar arasında bir bağıntı kurmakta güçlük çektiğini söylediği zaman sözünü kesti. ''Bunda şaşılacak bir şey yok'' dedi. ''Zenginlikler de iktidarlar gibi hep böyle damarlardan beslenir. Kim bilir belki de bir toplum yasasıdır. Senin büyük adamının maçkanın yukarısından denize bakarak rahat rahat dil felsefesi yapması için kara gümrükte o insanların o pislik içinde oturması, bir de bunun karşılığını ödemesi gerekiyor.'' ''Bir dakika, beni şaşırtan bu değil'' dedi Bayram Beyaz. Yusuf Aksu'nun bu kadar çok taşınmazı bulunması değil. Karagümrük'te öyle bir sokakta, öyle bir apartmanı bulunması. Babası, dedesi ya da büyük dedesi böyle bir yapıyı ne diye yaptırtmış ya da ne diye satın almış olabilir ki? Çene Zeynel çenesini avucuna alıp düşündü bir süre. Bilemiyorum, ilk evleri orası değilse, örneğin ödenmemiş bir senedin karşılığı, bir tefecilik işleminin sonucu olabilir. ''Şu anda usuma gelen en yakın olasılıklar bunlar.'' dedi. ''Ne olursa olsun güzel bir örnek. Büyük adamın ya da atalarının nereden nereye geldiğini gösteriyor bize. Zenginliğin oluşumuna ilişkin bir ipucu veriyor. Şu var ki, zenginlik küçükten büyüğe doğru gitmez, azdan çoğa doğru gider hep. Kendisini çoğaltacak her şeyi benimser, iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı yapmaz. Sağlam bir mide yeter.'' Ama koskoca Yusuf Aksu'nun ataları nasıl tefeci olabilir, böyle bir yapıya nasıl haciz koydurtabilir diye atıldı Bayram Beyaz. Çene Zeynel bir kahkaha attı. Neden olmasın ki dedi. Söyledim sana, belki de bir toplum yasası bu. Seninkinin rahat rahat dil bilimle uğraşabilmesi için. Bir an durdu, sonra ama senin herifin öyle büyük bir bilim adamı olmaması da olanaklı diye sürdürdü. bir kanıdır, yayılır çoğu kez, herkesçe paylaşılıverir. Bir bakarsın, en büyük faşist bir demokrasi kahramanı oluvermiştir. Belki Büyük İskender de pek öyle büyük değildi, öyle sanıldığı için öyle oldu. Yusuf Aksu gerçekten büyük bir dilcidir. Öyle diyorsan öyle olsun, ama bunu neyle ölçüyorsun? Bayram Beyaz sabahtan beri gördüklerinden öylesine etkilenmişti ki, ustasının değeri konusunda tartışmaya girmek yerine öyküsünü sürdürmeyi yeğledi. Ama bilimsel büyüklüğü bir yana, böylesine görkemli yapıları bulunan bir adamın, Karagümrük'teki Saadet Apartmanı gibi izbeleri bile elinde tutmasını hala anlamadığını söyledi. Sonra sözü Saadet Apartmanı'nın içindeki insanlara ve en az 18. yüzyıldan kalmış gibi görünen 3 yaşlı adama getirince Çene Zeynel bir kahkaha daha attı. "Orada dur öksüz bayram," dedi, "orada dur. Çünkü İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki aralığını hep koruduğun anlaşılıyor. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden, hatta hiçbir şey görmeden saatlerce öyle oturan, bundan da neredeyse mutluluk duyan 3 yaşlı adam başta olmak üzere, tüm o gördüklerin, o çocuklar, o kadınlar, bir de o saatte orada göremediğin adamlar ve delikanlılar, eski dönemlerden kalma insanlar değil, geri kalmış yörelerden gelme insanlar da değil. Bunlar yeni, yepyeni bir tür. Eskilerin yerlerini alıyorlar. Senin, benim, senin büyük ustanın, hepimizin yerini almaya yöneliyorlar." "Nasıl yani?" "Baş döndürücü bir hızla. Bizim uyanık düşünürlerimiz, yıllardır bu insanların getirdiği büyük değişimden, gerçekleştirdikleri doğal devrimden söz edip durdular. Hiç görmedin mi? Bir gecede bir ev diken yabanıl gücün, bir kez bu eve yerleştikten sonra çok daha büyük şeyler yapacağını, toplumu ve ülkeyi geliştirip yenileyeceğini söylediler. Adamlar gerçekten yenilediler her şeyi. Adaleti, onuru, ekini, sanatı, dini, her şeyi. Sonra ortaya senin kendini cehennemde sanmana yol açan yeni yaşama biçimi çıktı." Bayram Beyaz, Saadet Apartmanı'nın kapısından bir kez daha giriyormuş gibi irkildi. "İnsanların yoksulluğuyla alay etmiyor musun?" diye sordu. Çene Zeynel bir kahkaha daha attı. "Hayır, alay etmiyorum," dedi. "Türkiye'deki en çağdaş yaşama biçimini gördün sen orada. O insanların yoksulluğuyla alay etmem için yoksul olduklarına inanmam gerekir. Bize göre berbat bir yaşam sürüyorlar, orası doğru. Ama gözümle görmüş gibi biliyorum, hiçbirine yoksul denemez. O sümüklü çocukların babaları, abileri, ablaları, sen onları hiç görmedin. Sabah erkenden kalkar, tüm kente dağılırlar. Alıp verir, verip alır, kavgalarını sürdürürler. Sınıf kavgalarını değil, kendi küçük kavgalarını. Eskilerle ve gerekirse birbirleriyle kavgalarını. Kavgaları dövüş değildir, almak ve vermektir. Şu aşağıda gördüklerin gibi, sokakta, dükkanda, yatakta, her yerde almak ve vermek. Hiçbir şey üretmeden, hiçbir şeye hiçbir şey katmadan almak ve vermek. Çok da iyi yaparlar bunu. Her alıp vermeden bir şeyler sızar ve bir yerlerde birikir. Paçavralarını şöyle bir silkeleyecek olsan, seni beni satın alacak paralar saçılır yerlere. Çekler, senetler, dolarlar, marklar saçılır. Saklanır hepsi. Köşe dönmek için. Köşeyi de dönerler. Köşe dönmek hep kendi çevresinde dönmektir. Konduları hiç dönüştürmeden büyütmektir. Nitelik açısından 3 aşağı 5 yukarı aynı kalırlar, ağırlığı niceliğe verirler. Parasız günah dağıtılacak desen hepsi koşup kuyruğa girer. "Fazla abartmıyor musun?" dedi Bayram Beyaz. "Ben bu insanları az önce gözlerimle gördüm. Oturdukları yerde gecekondu değil, Yusuf Bey'in apartmanıydı." Çene Zeynel biraz düşündü. "Olabilir. Gecekondudan çok daha ucuza geldiği için, belki de başka şeyler için, bunlar da seninkinin apartmanını seçmiş olabilirler. Ama sözlerimde gerçek payı uydurma payından çok daha fazla. Sen de her gün görüyorsun o insanları, kaldırımlar onlarla dolu. Karagümrük'te ilk kez gördüğün onların iç çamaşırları. Şunu söylesen bana, dün kalkıp Urfa'dan gelen köylünün bugün Karagümrük'te büyük dil bilimci Yusuf Aksu'nun apartmanına kendi başına yerleşebileceğine inanır mısın? Kendi başına bir gecede ev dikebileceğine inanır mısın? Peki nasıl yapıyorlar? Ne bileyim nasıl yapıyorlar? Hemşerin çok daha iyi açıklayabilirdi bunu ama yolladık. Yani her şeyin altında yabancı parmağımı aramak gerekiyor. Çene Zeynel içini çekti. Tüm o herifleri başına getiren bu toplum, tüm bunları kendi başına da becerebilir. Gerisini bir gecede dikilen evin biçimi ve işlevi belirler. Köşeler dönüldükçe çoğalıp yükselen apartmanları, şarkıları, oyunları, politikacıları, olduğu yerde hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey görmeden, en önemlisi hiç sıkılmadan saatlerce oturan yaşlı adamlarıyla. Hiç sıkılmadan. Niye sıkılsın ki? Üstten alıp alttan vermek için düşünmek gerekmez. Mide kendi başına sindirir her şeyi. Ne diyelim, değişim filozoflarının yeni düzeni yaşlılarını da üretmiş. Sorusuz, düşüncesiz, bunalımsız. Bayram Beyaz şaşkınlıkla dinliyordu. Dostunun mantığını tam olarak anladığına güvenemediği gibi, onun tüm bu söylediklerini belirli bir mantık doğrultusunda söyleyip söylemediğini de bilemiyordu. Bunca yıldır çevresinde olup bitenlerden fazla bir şey anlamadan didinip durmuş, sonra bir tür rastlantıyla bir yandan Yusuf Aksu, bir yandan Tokatlı Müslüm, bir yandan erkek Cemile onu yetiştirmeye girişmişlerdi. Şimdi de Kadırga öğrenci yurdundan arkadaşı Zeynel Duman katılıyordu onlara. Belki eski patronunun yaptığı da aynı şeydi ama o anlamamıştı. ''Sen her şeyi kafanda çözmüşsün.'' diyerek doğruldu. ''Ben daha işe gideceğim. Ama sana rakı içirecektim. Alacağım olsun.'' Çene Zeynel kalkıp yanına geldi, elini omzuna koydu. ''İnan bana.'' dedi. ''Ben dil bilimden anlamam ama Kadırga yurdundan ayrıldıktan sonra çok şey gördüm. Sana bu ülkede çarkların nasıl döndüğünü ayrıntılarıyla anlatabilirim.'' Bayram Beyaz gülümseyerek elini uzattı. ''Biliyorum sen daha Kadırga yurdunda, tüm bu gördüklerini görmediğin zamanlarda da eksiksiz açıklardın her şeyi. Yakında kiranı yükselteceğim.'' ''Bence çok iyi edersin.'' dedi Çene Zeynel. ''Sanırım aslan payını, yani sözleşme dışı ödeneni senin hemşeri alıyor ya, gene de bu handa kiralar çok düşük. Bu nedenle millet ödemeyi hep sallıyor.'' ''Okkalı bir kira koyarsan herkes önce kirasını ödemek ister.'' Bayram Beyaz'a kapıyı açtı. Sahanlıkta parmağıyla insan kaynayan katları gösterdi. ''Şunlara bak, şu insanlara bak nasıl kaynıyorlar. Fareler karıncalar gibi deliklerden çıkıp deliklere giriyorlar sanki. Fareler ve karıncalar gibi onlar da kendi yavrularından başka hiçbir şey üretmiyorlar, dağıtıp toplamakla yetiniyorlar.'' ''Hepsi de fareler ve karıncalar gibi tozlu ama hepsi de satın alır seni. Kirayı 100 katına da çıkarsan vız gelir.'' diye ekledi. ''100 katı da çok. Hadi bana eyvallah, gene görüşürüz.'' dedi Bayram Beyaz. Dostunun elini bir kez daha sıkıp yürüdü. Ama tam merdivenin başında birden geri döndü. ''Şu işi birlikte yapalım mı? Yani Yusuf Aksu'nun avukatı olur musun?'' diye sordu. Çene Zeynel koluna girip yeniden yazıhanesine götürdü onu. Önce eş dostla iş yapmama konusundaki ilkesinden söz etti. Sonra Yusuf Aksu'nun taşınmazlarının çokluğu karşısında ''Bu adamın işlerine bir adam yetmez, bir ordu gerekir.'' diyerek böylesine bol zamanı bulunmadığını öne sürdü. Ama Bayram Beyaz yakasını bırakmadı, gazeteye iyice geç kalmak pahasına uzun uzun dil dökerek isteğini benimsetti. Dostunun rakısını da içti böylece. Gazetede müdür neden geciktiğini sorunca, Yusuf Aksu'nun taşınmazları konusunda öğrenip gördüklerini anlattı. Müdürün ağzı açık kaldı. ''Allah Allah, Allah Allah!'' diye söylendi. Ama sesinde ve devinilerinde hayranlığa benzer bir şeyler vardı. Öteki dostlarını çağırdı, öykü bir kez daha anlatıldı. Uzun uzun konuştular. Hakkı Köse, ''Helal olsun vallahi'' derken tüm topluluğun duygusunu dile getirdi sanki. Bayram Beyaz Maçka'ya döndüğü zaman saat gecenin 12'sine geliyordu. Girişteki kapıcı bölmesinde tek başına oturan erkek Cemile'den Yusuf Aksu'nun uzun süre kendisini bekledikten sonra yattığını, Tokatlı Müslüm'ün de annesinin ağır hasta olduğunu öğrenerek az önce yola çıktığını öğrendi. "O zaman ben döneyim, çok yorgunum, ayakta uyuyorum," dedi. Ama erkek Cemile yolunu kesti. Geceyi birlikte geçirmek için bundan uygun zaman bulamayacaklarını söyleyerek Gözde dairesine götürdü onu. Kaşla göz arasında sofra hazırladı. Çiçekli bir tabakta tepeleme kuru fasulye pilav, bir kadehte buzlu rakı koydu önüne. Bayram Beyaz fare benzetmesini bir kez daha anımsadı, rakıyı başına dikti. İkinci kadehin eşliğinde kuru fasulyesini de bitirince, erkek Cemile çoraplarından başlayıp yukarı doğru çıkarak ağır ağır soydu onu. "Hadi yat bakalım," dedi buyurur gibi. Bayram Beyaz'ın yatakta her zamanki gibi altı temizlenecek bebek duruşuna geçtiğini görünce de "Ne bu oğlum, ardından atlı mı geliyor? Keklik cücüğü gibi domballanma hemen," diye alay etti. Ama hemen arkasından dudaklarını kulağının tam üstüne getirerek "Önce söyle, Yusuf Bey'in baş adamı oldun, bana ne alacaksın?" diye sordu. Bayram Beyaz'ın kulağından bedenine tuhaf titremedir yayılmakta, kendi dışında her şeyi silmekteydi. Yusuf Aksu'nun erken yatmasının, Tokatlı Müslüm'ün ortadan yok olmasının, erkek Cemile'nin önce sevecen davranıp sonra ağırdan almasının herhalde son girişimlerinden kaynaklandığını düşündü, birden doğrulup oturdu. "Hocanın işini parasız yapıyorum ama ne istersen alırım," dedi. Erkek Cemile alaylı bir biçimde elini salladı. "Öyleyse neden ona çalışıyorsun?" diye sordu. "Neden ona çalışıyorsun da Müslüm'e çalışmıyorsun?" Bayram Beyaz hem şaşırdı hem sinirlendi. Tokatlı Müslüm'ün orada bir yerlerde gizlenmiş olabileceğini düşündü. "Ben mi? Müslüm'e mi?" dedi. "İyi bildin, Müslüm'e. Müslüm'ü beğenemedin mi?" dedi erkek Cemile. Sonra ağır ağır sözcüklerini tarta tarta, Tokatlı Müslüm'ün iyi bir adam olduğunu, kendi payına ondan gördüğünü hiçbir Sivaslı'dan görmediğini, bu nedenle onun arkasından iş çevrilmesine hiçbir zaman göz yummayacağını söyledi, kollarındaki bilezikleri şakırdattı. "Ben mi onun arkasından iş çevirecekmişim? O bir kapıcı," dedi Bayram Beyaz. Ama erkek Cemile hiçbir şey işitmemiş gibi sürdürdü söylenisini. Önce Tokatlı Müslüm'ün kendisi izin vermezdi buna, onurlu adamdı, bu uğurda elini kana bile bulayabilirdi. Ayrıca Bayram Beyaz o adam için ne diye hemşerisiyle bozuşacaktı ki? Bayram Beyaz bu tuhaf sözler üzerine handaki sekreterlerin davranışını, Zeynel Duman'ın anıştırmasını, kahvede ve kebapçıda Tokatlı Müslüm'ün insanlardan gördüğü büyük saygıyı, hocanın işlerine gösterdiği aşırı ilgiyi anımsayarak ürperdi. Bir kez daha Yusuf Aksu'nun tehlikede olduğunu düşündü. Erkek Cemile, "Ben bunu bilirim, bunu söylerim," diye sürdürdü. "Bir çocuğu bile yok herifin, olacağı da yok gibi. Bunca malı mezara mı götürecek? Azıcık da biz sebeplensek olmaz mı? Merdiveni biz süpürüyoruz, kiraları o yiyor." "Kiraları merdiveni süpüren mi yemeli peki?" "Merdiveni süpüren yemesin de yan gelip yatan mı yesin?" Bayram Beyaz ürpererek yatağın ucuna çekildi. Yusuf Aksu'nun gerçekten kendisine hiç yakışmayan, üstelik kendisine düşman bir ortamda yaşadığını düşündü. Hemen kalkıp gitmemek için kendini zor tuttu. "Ya adamın babası bu apartmanı dişiyle tırnağıyla yaptırdıysa?" dedi. "Dişi tırnağı o kadar sağlamsa merdiveni de süpürsün," diye kesip attı erkek Cemile. Hemen arkasından da onu avına çullanan bir kaplan gibi belinden tutup kendine doğru çekti. "Neden hep onu tutarsın? Neden kafan hep yukarıda, anlayamadım gitti. Sen ne biçim tokatlısın?" diye homurdandı. "Hemşerilerin burada, kafanı burada buluyorsun, dibini burada soğutuyorsun. İbne misin, nesin sen?" deyip burnunu ağzına aldı, iyice altına çekti Bayram Beyaz'ı. Bayram Beyaz geniş ve ağır gövdenin altından sıyrılıp kalkmaya çabaladı. Ancak yüzü koyun dönüp burnunu yastığa gömebildi. Ama aynı anda Tokatlı Müslüm'ün yastıkta neredeyse bir sıvıya dönüşmüş, ağır, bunaltıcı, kusturucu kokusunu duydu. Önceki konumuna dönmeye çalıştı, başardı da. Burnunu erkek Cemile'nin sol koltuğunun altına gömdü. Erkek Cemile'nin kokusu da neredeyse aynı ölçüde yoğun, ıslak ve ağırdı. Ama hiç değilse umutsuz bir boğulma duygusu yaratmıyordu insanda. Kendini onun düzenli devinimlerinin akışına bıraktı. Mutluydu, onun hoşuna gidecek bir şeyler söylemek istedi. ''Müslüm abiye çalışmadığımı nereden çıkarıyorsun ki?'' dedi. ''Müslüm abi benden bir şey istedi de yapmadım mı?'' ''Şöyle biraz yola gel,'' dedi Cemile. ''Biz de senin adama hiç kötü bakmıyoruz, yediği önünde yemediği ardında.'' Bayram Beyaz bir çocuk gibi tüm gücüyle sarıldı Cemile'ye. ''Sen ne istedin de yapmadım?'' diye fısıldadı. ''Sana bir çift bilezik borcum var.'' Profesör Doktor Osman Nuri Balcı hemen her perşembe akşam üzeri müdüre uğradığı için anımsıyordu. Ertesi gün perşembeydi. O gün sabahtan akşama dek gazetede çalıştı. Yusuf Aksu'nun İstanbul'un her semtinde birkaç apartmanı bulunduğu haberinin tüm gazeteye, belki gazeteden de ötelere yayıldığını, haberin yayılmasıyla saygınlığının daha da arttığını gördü, şaşırıp kaldı. İnsanların mantığına akıl erdirmek zor diye düşündü. Ama bakış açısı farklı olsa bile apartmanlar kendisini de az ilgilendirmiyordu. Gazeteden çıkar çıkmaz Karaköy'e geldi. Çene Zeynel'le bir kez daha görüşüp Yusuf Aksu'nun kiracılarına karşı izlenecek yöntem konusunda görüşlerini dinledi. Birkaç gün içinde kendisine vekaletname vermek üzere hocayı notere getireceğine söz verdikten sonra büyük bir balık sürüsünün ortasında aykırı bir balığı andıran kızıl tosbağının içinde Maçka'ya doğru ilerlerken bayağı yorulmuştu. Yusuf Aksu bile gördü bunu. ''Ne var, ne oldu, yoksa hasta mısın?'' diye sordu. Açık pencerenin önündeki koltuğa oturttu onu. Daha birkaç ay önce Bayram Beyaz evine gelince, en az 5 dakika süresince onunla hiç ilgilenmeden radyodan Pasifik üzerinde yerlerin hangi yönden estiğini öğrenmeye çalışır ya da önündeki ansiklopediyi okumayı sürdürürdü. Bu kez çevresinde dört döndü, kendi eliyle su getirdi ona, başında dikilip bitirmesini bekledi. Sonra bardağı elinden aldı, başka bir şey isteyip istemediğini sordu. ''Hocam çok rica ederim, siz oturun, rahatsız olmayın. İnanın hiçbir şeyim yok benim,'' dedi Bayram Beyaz. Ama hem gerçekten çok iyi olmadığını düşünüyor, hem de boş bardağı eline vermekten çekinmemesinin de gösterdiği gibi, Yusuf Aksu'nun böyle çevresinde dört dönmesine aykırı bulmuyor, hatta bundan hoşlandığını sezinliyordu. Yusuf Aksu'nun kendisi de aynı biçimde bundan hoşlandığından olacak, üzerine titremeyi sürdürdü. Yerinden kımıldamamasını söyleyerek önüne bir sehpa yerleştirdi, sonra kendisi için bile kolay kolay girişmediği bir şeyi yaptı. Ayaklarının ucuna basarak mutfağa gitti. Buzdolabından 4-5 elma, 4-5 armut çıkarıp özenle yıkayarak bir kayık tabağına yerleştirdi. Üstüne de birkaç muz koyup gene ayaklarının ucuna basarak getirip sehpanın üstüne bıraktı. Sonra gene sessizce meyve tabağı, çatal bıçak getirdi. Sonra ayrıca açıklamak da gerekiyormuş gibi meyve getirdim dedi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 204.